Sport ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün İhraç Hakim Ramazan Faruk Güzel Beyefendi bizlerle birlikte Gezi davasını konuşacağız. Son 3 yazısında kendisi Gezi yazısını anlattı. Ramazan Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Detaylı bir şekilde Gezi'yi anlattınız. Tabii Osman Kavala'nın önce tahliye ve beraat ettirilip daha sonra tekrar 15 Temmuz'dan tutuklanması bu olayı gündeme tekrar getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında söyledikleri önemliydi. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir dedi. Bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle. Oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. Bir manevrayla onu dün beraat etmeye kalktılar. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve bu milletin düşmanıdır şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra zaten tahliye kararı veren hakim ve savcılar açığa alındı. Bu konuyu konuşacağız ve Gezi'nin detaylarına bakacağız bugün sizinle. İsterseniz şöyle başlayalım. Gezi gerçekten bir masum bir hareket olarak başlamadı mı? Erdoğan'ın dedikleri ne anlama geliyor? Bu ülkenin yani bu Gezi'yi eğer bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsanız diyor ya gafilsiniz ya da bu ülkenin ve milletin düşmanısınız şeklinde ağır bir tanımlama yapıyor. Gezi neydi ve nasıl başladı? Buyurun bu soruyla başlamış olalım Ramazan Bey.
Bu 2011'in Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelmiş bir proje. Taksim Meydanı'nın yerleştirme projesi deniyor. Düzenlemesi 3 kattan oluşuyor. 28.900 metrekarelik bir alan. Bununla ilgili 2012'de bununla ilgili Anıtlar Kurulu'ndan izin de alınmıştı. Buna karşı tepkiler gecikmemişti. Hemen zaten bu projenin meydana geldiği ve kamuoyuna duyurulduğu Eylül 2011'de hemen bir ay sonra Taksim Dayanışma Grubu oluşturmuştu platformu ve onlar Facebook'ta da sayfalar açtılar. İstanbul'un direnmesi için Facebook ve duyuruları, ilanları yapmışlardı. Aynı zamanda da Mimarlar Odası hemen bu projenin onaylanmasından sonra Kültür ve Tabii Varlıklar Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı bu konuda idare mahkemesine başvurularda bulunmuştu. Yani buradaki temel nokta İstanbul'un bu hani meşhur fotoğrafları var. İstanbul'un kuş bakışı fotoğrafına bakınız. Sadece İstanbul'un Taksim Meydanı'nda ufacık bir yeşillik var. Diğer her taraf betonlaşmış, gecekondulaşmış, çirkin bir yapılanma söz konusuydu. Yani insanların soluk alabileceği tek bir yer kalmıştı denebilir Taksim'deki o park. O yüzden o insanlar bir çevreci bilinçle olaya sahip çıkmaya çalışmışlardı. Tabii ki ortada büyük bir rant olayı var. Şu an Türkiye sallanıyor. Her tarafta deprem haberleri geliyor. İnsanlara kolaylıklar diliyoruz. Zannediyorum Manisa'da oldu en son şimdi.
Evet.
Ve İstanbul, ben o zamanlar İstanbul'da da avukatlık yapıyordum. 99'lardaki deprem de daha tazeydi. Yani insanlar toplanacak alan bulamıyorlardı. Bir Taksim Meydanı'na gelenler vardı.
Evet, dolayısıyla bu Taksim Meydanı'na İstanbul'un ihtiyacı var diye ayaklandılar bir takım STK'lar diyebiliriz. Ve yargıya başvurdular. Evet. Peki yargıya başvurduktan sonra Erdoğan'ın tepkisi daha sert oldu. Ondan sonra neler yaşandı ve yargı ne karar verdi? Buradan devam edelim isterseniz.
Evet, bahsetmiştik. Mimarlar Odası meseleyi yargıya taşımıştı. İlk tepkisini Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısında vermiş zaten. Hemen Ocak ayı 2013'tekinde o dönemin eski Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bunu da sonra ifade etmişti bir mülakatında. Erdoğan oradakilere çıkışarak biz söz vermiştik onu birilerine diye bunu da ifade etmişti. Malumunuz o dönemlerde olay İstanbul İdare Mahkemelerinden bir dairesine düştüğünde orada bir ilginç de bir isim var. Rabia Başer. Kendisi bu projenin durdurulması kararını vermişti. Sonra zaten ne geldiyse başına ondan sonra geldi. Belki de Erdoğan'ın kurduğu rejimin yapı taşlarından birisiydi. Yani Gezi, ardından yolsuzluk olayları ve sonra Gezi'de bu tür verilmiş bir durdurma kararı Erdoğan'ın kafasındaki dikensiz gül bahçenin kurulması için bütün emniyetin ve yargının tamamen kontrolüne girmesi adına bir işaret fişeğiydi belki onun için. Ondan sonra zaten bütün sistemi düzenleme adına önce bir FETÖ heyulası oluşturdular. Hatta kendisi de geçenlerde söyledi. Yani bu kavramı tamamen kendisinin uydurduğunu, icat ettiğini ve bunun üzerinden insanları içeriye aldığını söylemişti. Osman Kavala yine FETÖ'den aldılar. O kendi bizzat atadıkları hakim savcılar bu son beraatı verenleri de FETÖ'ye soktular. FETÖ böyle bir şey yani. Herkes peki, girebilir bunun için.
Peki Ramazan Bey, az önce dediniz ya Gezi olaylarında uydurulan bir takım şeyler aslında 15 Temmuz'un işaret fişeği gibi bir şeydi. Şunu sormak istiyorum. Gezi eylemleri evet başladı. İnsanlar orada hatta böyle güzel görüntülerle piknik yaptılar, eylemlerini yaptılar. Sonra birden bir şey oldu ve provokatif eylemlerin alanı haline geldi Gezi Parkı. Ne oldu orada? Ve daha sonraki dönemlerde bir kabataş yalanı ortaya atıldı. Başörtülü bacıma saldırdılar söylemi ısrarla tekrarlandı
köşelerden ve içki içtiler, camide içki içtiler.
Evet, evet, evet. Yani bu söylemlerle toplumun sinir uçlarına dokunup oradaki Gezi'ye karşı sert müdahaleyi meşrulaştırma çabası mı vardı? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve neler yaşandı?
Yani bu basit bir işlemdi aslında. Yani bir proje halka sorulmadan yapılmış ve halkın da bu konuda bunlara sahip çıkmaya çalışması. Dediğim gibi yani bu iş yargıda Rabia Başer hanım hakim bunu durdurma kararı verdi. Sonra biliyorsunuz bir o süreç şeyden başladı sonrasında. Yani bütün yargıdaki insanları belli bir izaya getirme. 15 Temmuz'u belki de o noktada karar verildi.
Tasfiyeler o zaman başladı içerisinde. Diyorsunuz.
Tasfiyelerde çünkü Mustafa Başer de Rabia Hanım da bu 15 Temmuz'dan sonra içeri alındılar. Hatta hücreye tutuldular. 3 yıldan fazla zamanda da içerideler. Bu nasıl evrildi? O dönemler hatırlarsanız Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimler olayı ihtilale çağırıyorlardı. Hatta Abdullah Gül yine son mülakatında da bu eylemlerden gurur duyduğunu, demokratik tepkiler olduğunu söylemişti. Ki olaylar olduğunda da bu konudaki temsilcilerle görüşmüş, biz mesajı aldık demişlerdi. Fakat Tayyip Erdoğan bu çıkışa çok kızmıştı, büyük tepki göstermişti. Kendisi o zaman bir yurt dışı gezisi yapacak. Zaten kritik zamanlarda bir gidiyor, uzaktan yönlendirmeler yapıyordu. Bir Fas, Tunus o taraflara bir gezileri vardı. Çünkü AKP'nin o rant konusundaki hassasiyeti çok yoğun. Orası İstanbul'un merkezi, çok büyük paralar dönüyor. Malumunuz şu an İstanbul'da, Türkiye'de yapılmış en büyük yatırımlar hep AVM'ler üzerine. Çünkü çok büyük paraların döndüğü bir yer. Ve o konuda insanlara sözler verilmiş. Ve AKP işin içinde yani bu paranın olduğu yerde kesinlikle geri adım atmak istemiyorlar.
Bir de bunun, hatta İçişleri Bakanı Muammer Güler'in bir ses kaydı düşmüştü hatırlarsınız o dönemde. Olayları yatıştırmak istediklerine dair ama yatıştırılmasına müsaade edilmediğini içeren bir ses kaydıydı.
Evet. Bu Muammer Güler'in bu şeyini insanlar YouTube'dan dinlediler. Bundan önceki birkaç ay önceki yazılarımda da ben bunu belirttim. O dönemin bürokratlarından bana iletenlerden de oldu. Muammer Güler bunu çok böyle yakınıyor. Diyor ki ya biz bu meseleyi aslında çok basit çözeriz. konuşarak ama beyefendi istemiyor dedi yani bu meseleyi. Çünkü dediğim gibi o ortada iki olay var.
Büyük bir rant vardı diyorsunuz.
Rant ve oy. Oy da şöyle, siyasal İslamcıların Taksim'de bir takıntısı var. Çünkü onlar hani başörtüsünden, cami üzerinden, çatışmadan, kamplaşmayla oyları konsolide etme, kendi grubunu sağlama alma. Zaten hani orada da bunun ismini vermişti Erdoğan, işte %50'yi ben de zor tutuyorum diye. Yani yapmak istediği inançlı kesimleri olsun, orta kesimi kendine çekmeye çalışmasıydı. Erbakan'ın konuşmaları vardı rahmetlinin. O da bir takıntısı vardı. 95'te grup toplantısında Taksim'e ille de cami yapacağız, hem de Gezi Parkı'nın tam ortasına yapacağız diye. Yani işte laik kesimle, insanlarla böyle inatlaşarak Taksim üzerinden bir politika yürütmeye çalışma vardı. Bu konudaki bu bilinçaltındaki bunu devam ettirme Erdoğan'ın bir zıtlaşarak sistemle, rejimle böyle bir oy toparlama düşüncesi vardı. Zaten bu da Türkiye'nin yeni bir sürece girmesinin bir etkisi oldu. Yani bundan önce Batı'ya açılan, Avrupa'ya açılan, Avrupa Birliği'ne entegre sürecinde Türkiye'den çıkıp kamplaşarak benimkiler ve diğerleri, bizler ve diğerleri mantığıyla 11 Eylül saldırısında o dönemin George Bush'un yaptığı açıklama gibi yani. Ya bizdensiniz ya da karşı taraftansınız.
Evet. Evet. Peki bu kadar keskin çizgilerle toplum Gezi'den dolayı ayrıldı diyorsunuz ve Erdoğan'ın açıklamaları vardı, %50'yi evlerinde zor tutuyorum şeklinde. Sizin yazınızda ilginç bir detay vardı. Gezi soruşturmasını yürüten ve ilk Gezi iddianamesini hazırlayan Muammer Akkaş'ın hazırladığı iddianameye göre eylemlerin nasıl provoke edildiğini anlattınız yazınızda. Ve tabii orada bir ajanda var iddianamede geçen. Ajandada bir isim var. Ama o ismin iddianamelerden çıkarıldığını ya da olmadığını söylüyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? SDP binasındaki toplantıları kim organize etti? Ve bu toplantılardan sonra mı Gezi başka şeylere evrilmiş oldu? Provokatif eylemlere evrilmiş oldu?
Evet. Yani ben yaklaşık bir 5-6 aydır bu Gezi meselesini kafa yormaya çalışıyorum. Aslında ne oldu, ne bitti diye. Benim ne birilerine suçlama, ne birilerine aklama hiçbir şekilde niyetim yok. Ben sadece gerçekler ortaya çıksın istiyorum. O yüzden ilgili muhataplarına, dosyada yer almış emniyet mensuplarına, savcılarına ulaşmaya çalıştım. Edindiğim izlenimler şu. Hükümet o dönemde ısrarla bunu bir darbeye sokmaya çalışıyorlar. Gezi olaylarını yönlendirmek için de Ankara'da toplantılar yapılıyor. Yani ben hem emniyet kanadından hem de savcılık kanadından kimselerden aldığım bilgilere göre bir Adalet Bakanlığı'nda toplantılar yapılıyor. En son bir de HSYK'da o dönemin emniyet müdürlerini ve istihbaratla ilgili, KOM'la ilgili daire başkanlarını o toplantıya çağırıyorlar. Orada dönemin Adalet Bakanı da üzüntülerini ifade ettikten sonra diyor ki Başbakanımız ısrarla bu Gezi olaylarının şiddetle bastırılmasını ve olayın darbeye sokulmasını ve olaylarda bir şekilde yer almış herkesin darbecilikle suçlanmasını istiyor. Bununla ilgili işlem yapılsın diyor. Hatta kendisi şerhi de koşuyor. Yani ben çok istedim, çok bastırdım. Yani bu böyle zor olur, zorlama olur desem de üstü kabul görmedi diye. Oradakiler savcılar olsun, emniyetten bazı kimseler olsun diyorlar ki yani ortada bazı adli vakalar var. İşte camları kırma, işte mala zarar verme, cana zarar verme gibi. Bunun darbeye sokulması çok zorlama olur diye. Çünkü Erdoğan ve rejimi mağduriyetlere oynama, bize darbe yapıyorlar diye bunun üzerinden yol almıştı. Ki bana darbe yapıyor dedikleriyle de işbirliği yapmasını bilmiştir. Ve kendisine darbe yapma durumuna karşı yardımcı olan insanları da sonradan suçlu ilan etmiştir. Beni kandırdılar demiştir. Böyle bir taktiği devam ediyordu. Yani o dönemki savcılar olsun, emniyet olsun buna alet olmak istemediler. Anladığım kadarıyla sonradan elde ettiğim bilgilerden, belgelerden görüyorum ki orada yazıda bahsettiğimiz SDP'nin binasında toplantılar düzenleniyor. Bazı aşırı uç, radikal sol görünümlü grupların da dahil ederek bazı toplantılar gerçekleştiriliyor. Ve bunun organizesinde Metin Kod adlı bir isimden bahsediliyor. Bu konuda polisin yaptığı baskınlarda, aramalarda bu ajanda ortaya çıkıyor. Ajandada dikkat çeken iki husus var. Birincisi, orada yapılmış programların hepsi harfiyen uygulanmış. Kronolojik sıraya baktıklarında tamamen bu toplantılar doğrultusunda eylemlerin yönlendirilmeye çalışıldığını, yani olayın bir masum bir gezi parkının korunması, çevrecilik hadisesinden kontrolden çıkarmasına. Zaten biliyorsunuz devletlerin genel sisteminde şu vardır. Demokratik tepkilere karşı siz hiçbir şekilde mücadele edemezsiniz. Ya bunu kabul edersiniz ya da antidemokratik bir pozisyona düşersiniz.
Ya da hani bastırmaya çalışırsınız.
Evet, Türkiye'deki Kürt hareketinin düştüğü durum da budur. Kemal Bulkay'la yaptığımız görüşmede de onu demişti. Yani 60'larda 70'lerde biz Kürt hareketinin, Kürt haklarının birçoğunu netleştirmiştik ama sonradan 80'lerden sonra bunu silahlı eylemlere dökülerek şiddete hareketi terörize ettiler ve bastırdılar ve haklarımız arada zayi oldu demişti. Aynı süreci yaşıyoruz. Yani cemaatin başına gelenlerde de aynı şey var.
Peki MIT'in dahilini nasıl anlatıyorsunuz? Bu Metin denen kişinin iddianameden çıkartılması, orayı biraz açar mısınız?
Evet. Dosyanın savcılarıyla görüştüğümde onlar bunun bir emniyet istihbarat bağlantısı olduğunu görüyorlar ve bu meselenin üzerine gitmeye çalışıyorlar. Yani bu üst üste ikisi denk geliyor. Birincisi, Ankara'ya, HSYK'ya çağrıldıklarında kendilerinde bir baskı yapılınca bunu darbeye sokun, karışan herkesi darbeye dahil edin diye. Şimdi bir kere buna yanaşmak istemiyorlar. Ardından da bu dosyalardaki istihbaratın yönlendirmeye çalışmasını irdelemeye, sorgulamaya çalışınca zaten ondan sonra da bu yolsuzluk olayları patlak vermeye başlamıştı. Ardından emniyetçi o dönemin bazı müdürlerin de dediği şekliyle oradaki herkesi görevden alıyorlar. Yani o dosyaya bakan savcılarını ve dosyadaki bu ajanda tarzında derin bağlantılar ortaya çıkaran bazı hususlar ortaya çıkınca ani bir şekilde müdahale ediyorlar. MİT krizinde de benzer bir olay yaşanmıştı. Olayın KCK meselesinde işin ucu MİT'e, MİT'in içerisinde birilerinin bu işleri provoke ettiği, hani bir genç bir kızı yakarak öldürmüşlerdi canice bazı eylemciler. Bunların MİT'in elemanları olduğu ortaya çıkıyor. Gezi olaylarında da yakalanan bazı kişilerle ilgili MİT'in devreye girmesi, bu bizim elemanımız demesi, bundan dolayı serbest bırakılması o dönemin savcılarını harekete geçiriyor ve hükümet şunu anlıyor. Bu mevcut polislerle veya yargı mensuplarıyla istediği gibi manipüle etmeleri, yönlendirmeleri ve bunu bir siyasi bir atraksiyona alet etme, ya işte darbeci deyip bütün muhalifleri ortadan kaldırmaya çalışma. Sonrasında biliyorsunuz bütün kritik görevlerdeki emniyetçileri, işte istihbaratta, kaçakçılıktaki kim varsa hepsini aldılar görevden. Önce uzaklaştırdılar, sürdüler doğuya. Ben de doğuda görev yaptığım zamanlarda da o tür görevlerde yer almış kişilerle görüştüğümde de olayın vehametini çok daha iyi görmüştüm. En nitelikli insanları sürmüşlerdi ve hatta o dönemde adliyeler öylesine çaresiz duruma düşmüştü ki bir en basit bir kriminal incelemeye başvurduğunuzda oradaki emniyetçiler bunu yapmaktan aciz durumdaydı. Hatta en son mahkemeler ihtarda bulunduğunda, eğer bakın bu işlemi yapmazsanız hakkınızda ceza işlem yapılacak dediğinde en şunu itiraf ediyorlardı. İşte yapabilirsiniz hakim bey, ben trafikten geliyorum, trafik polisiydim. Ben hiç anlamam ne kriminalden, ne şundan bundan, terörden. Beni buraya koydular, ister atın ister ceza verin demiş. Yani getirilen nokta buydu. Ondan dolayı bütün o kadrolar, işte Muammer Aktaş olsun ve benzeri diğer o dönemdeki tanınan o dosyayla ilgili olanlar ve sonradan hazırlanmış olan, farkındaysanız dosya ondan sonra bir bekletildi ve sonradan açılmış olan Gezi ile ilgili dosyalar iddianamesi, şu son yapılan açıklamalardan anlıyoruz, 2019'larda ve orada bu ajandadaki birçok bilgiler, hani bu darbe günlükleri yayınlandığı da olmuştu. Yani bütün her şeyin iskeleti orada yer alıyordu. Bu ajanda olsun, bu Ahmet Metin isimli kişiler olsun, bazı detaylar, çok şeyine girmek istemiyorum. Bunların hepsinin yok edildiği görülüyor, sümenaltı ediliyor. Bir hayali bir dövüş başlatılıyor. Mesela ben benzer olayı da hani kendi ihracımda da görmüştüm. Apar topar işte bazı gazeteciler için şey gönderiliyor emniyetten, bu kişi tutuklansın, yapılsın. Ortada dosyayı atıyorsunuz, dosyada bir şey yok. Şimdi bunu yaparak hem gazetecileri sindirmiş oluyorsun, bu işe alet olabilecek benim gibi yargı mensuplarını tövbe dalına bırakıyorsunuz. Ve sonradan öğreniyorum ki o konuyla ilgili bir emniyetçiler bana ulaştılar yakın zamanda. Bizim aynısı başımıza geldi. O gazeteciyi tutuklamamız için bize çok baskı yapıldı. Fakat biz ortada delil olmadığını söyledik. Ondan sonra da bizi de ihraç ettiler demişlerdi. İşte o 15 Temmuz demişlerdi ya, biz yeterince mücadele edemiyorduk, atamıyorduk insanları. Çünkü tespit edilmiş isimler çok önceden belliymiş zaten. İşte 5000'e yakın yargı mensubu, işte 10 binlerce polis, 10 binlerce askeri. Yani ileride, yani Perinçek'in dediği bir şey vardı. Bizim arkadaşlarımız çıkardı bütün bu listeleri diye. Yani Avrasyacı İttifak'la kurdukları bu yeni düzende, konsepte kendilerine sıkıntı çıkarabilecek, onların antidemokratik uygulamalarına alet olmayacak kişilerin aslında bu Gezi ve sonrasında adeta bir startı verilmiş oldu.
Evet, 15 Temmuz'la beraber rahat rahat tasfiye etmiş
evet,
oldular.
Evet, 2 yıla yakın zaten böyle bir süreci oldu. Hatta benim atıldığım 2015'te, benim HSYK'da konuştuklarında onu demişlerdi. Biz büyük bir proje yürütüyoruz. Listeler çıkarılıyor. Bilgin olsun, hani uzlaşabilecekleri varsa da çalışma. İşte sürekli veya başka insan dediği şey şuydu: ben hukuki işlerin haricinde hiçbir şeye karışmam.
Yani bu size bir uzlaşma teklifi gibi bir şey miydi yoksa?
Onu belli bir yola sokarak veya insanları itirafçılığa zorlama, etkin pişmanlığa zorlama, o şeklinde kullanma. Ona potansiyel olanları bu işe sokmaya çalışma noktasında bir çalışmalar yürütülmüş. Zaten sonradan HSYK'nın başkan yardımcısı Mehmet Yılmaz da açıklama yapmıştı. İşte biz insanları itirafçı olmaya zorladık, kandırdık onları. Şu son Osman Kavala'nın yargılandığı davada da gelinen noktayı görüyorsunuz.
Peki İsmail yani Saymaz bu noktada bir tweet attı, gazeteci İsmail Saymaz, evet. Ve yine meseleyi cemaate bağladı. Ben tweetin direkt kendi ifadelerinden okumak istiyorum. Fethullahçı savcı Muammer Akkaş ve Emniyet Müdürü Nazmi Ardaç'ın hazırladığı uyduruk delillerle oluşturulmuş Gezi Parkı davası olması gerektiği gibi beraatle bitti. Hiçbir suçu olmadan 2 yıl 3 aydır tutuklu olan Osman Kavala tahliye edildi. Adalete sevinelim mi, üzülelim mi diye bir tweet attı. Ortaya attığı bu iddiayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi ben meselenin gerçekten olup olmadığını araştırmak için ilgili savcılara ulaşmaya çalıştım. Şunu sordum. Çünkü bütün dosyaya vakıf olamıyoruz. Yani incelemeye çalışsak da belgeleri. Denilen şu: ilk dosyalar oluşturulurken Osman Kavala'nın adı geçmiyor. Ve olayın bir teröre sokulması, ardından da bir işte anayasal düzeni bozmaya çalışma, darbeye teşebbüs, bunlar yer almıyor. Zaten apar topar onları görevden aldıktan sonra oluşturulan yeni deliller içerisinde eskiye ait o dönemde ilk hazırlanmış iddianameler yer almıyor. İlk Muammer Akkaş'ın olsun, oradaki de o dönemin 2012-2013'teki emniyetçilerin araştırmalarındaki yer alan delil diye o tapeler olsun, bazı görüntülerde olsun, bunlar şu anki devam eden dosyalarda kullanılan şeyler değil. Hep bu böyle bir algı yer alıyor işte. Sadece onlarınki delil, başka da bir şeye gerek kalmadı gibi. Sonradan bakıyoruz ki o dosyada kullanılan, şu anki mevcut dosyada bunlar yer almıyor. Orada bazı tapeler yapılmış. Osman Kavala'nın adı bir şekilde şöyle geçiyor anladığım kadarıyla Ağustos sonunda. Bu yapılan organizasyonlar var. Aşırı uç bazı grupların bir araya gelmesinde. Burada yer almış olan bir aracı bir kişinin dosyadan yer almış birinin Kavala'nın başkanlığını, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür Derneği'ne geldiği, giriş yaptığı ifadesi geçiyor sadece. Fakat bundan yola çıkarak ortaya çıkmış başka da bir şey söz konusu değil. Sondan öğreniyorum ki Kavala ile ilgili o zaman yapılmış işlemler şeyle ilgili. O dönem İmralı görüşmeleri var. İşte Öcalan Kavala'ya selam gönderiyor. Kavala da aynı şekilde cevap veriyor. Bu konuda yapılmış bir şey, bu İmralı'nınla ilgili yapılan bir incelemede adı geçmiş oluyor o dönemde bilinen. Şimdi bir
daha sonra göreve
FETÖ'cü
gelen
dedik.
Savcılar mı bu iddiaları alıp daha sonra farklı yerlere çekti diyorsunuz? Yani farklı
Tabii
bir
ki.
soruşturma hazırladılar.
Yani yazımızın ilk girişine dediğimiz olay gibi. Yani o dönemde hazırlık yapılırken hani hangi delile dayandınız ve sonunda nasıl geliştirdiniz de o insanları Osman Kavala olmak üzere 3 yıla yakın içeride tuttular. Yani mevcut dosyalarda ne bir belge var, yeni bir belge, ne bir çalışma var. Yani ben çünkü kendimden bildiğim için sadece insanların Twitter'daki veya Facebook'taki paylaşımlarını hemen dosyaya yerleştirip apar topar açma şeklinde. Çünkü yani talimatla işleyen bir yargıda sadece siyasi iradenin buyruğu doğrultusunda hareket etme var. Ve sonra zaten kendileri yargılama yapıyorlar. Bu kadar soruşturma sonrasında beraat kararı verdiler. Ki olması gereken de odur. Eğer bir insan hakkında somut bir veri yoksa tutuklama bir tedbirdir. Eğer siz onu boşu boşuna içeride tutamazsınız CMK'ya göre. Yani ve şimdi de hani hükümetin hep yaptığı bir şey var. Muhalefeti sindirmek için yaptığı işlemleri dönüp birilerine fatura etme. Burada da Gezi olaylarında da bunu görüyoruz. İsmail Saymaz gibi bazı gazeteciler, derin bağlantıları olan gazeteciler de bir bakıma algı operasyonu yapma adına bu tür yönlendirmeler yapıyorlar. Bu Selahattin Demirtaş dosyasına da olmuştu. Bu konuda da çok yazmıştık. Hani seni içeri alan kimse, içeride tutan da o başkan diye, öyle bizim yazdığımız yazılarda da vardı. Aynı şey Kavala'da da oldu. Ahim bırakmalarını istiyor. Ona rağmen, verilmiş karara rağmen bırakmadılar. Apar topar hemen karara çıkmasının bir sebebi de oydu. Ahim'in çünkü süresi gelmişti onunla ilgili görüşmeler ve o Ahim kararını hükümsüz kılma adına bir karara çıkmak zorundalardı. Yani ya hemen acilen bir ceza vereceklerdi ya da bir beraat kararı çıkaracaklardı. Yine şimdi Saymaz gibi gazeteciler ne diyorlardı? İşte FETÖ'cü diye ki o insanın cemaat, bir insan biliyorsunuz aksi ispatlanacaklar insanlar masumdur. Suçu sabit oluncaya kadar insanlar şüpheli konumdadır. Ondan sonra kesinleştiği zaman şu anda davası devam eden bu savcıların cemaattir ve benzeri bir yerde irtibatın olduğuna dair ortada somut bir veri de yok. Yani insanları siz doğrudan böyle bir yaftalamanızın da bir anlamı yok. O gazeteciler ve savcılar üzerine düşündüğümüz zaman onların verdiği kararlarla ilgili olmadığı malum. Sonrasında serbest bıraktıktan daha bir gün geçmeden de bu sefer 15 Temmuz TCK 309'a soktular. Anayasa düzenini bozmaya teşebbüsten. Ve sonrasında da hatta hemen aynı gün Erdoğan'ın yaptığı konuşmada sert çıkması ve mesajı sizin de yayının başında söylediğiniz Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasındaki gibi. Yani burada asıl iradenin kime ait olduğu, bu tutukluluğun devam edilmesi, bu geziyi işte Sorozcular diyor, işte hainlerden bahsediyor, çevreci kimliğin arkasında deyip böyle bu tür ithamlarda bulunuyor. Yani bunları görmeden hani eşeğini dövemez, semerini dövermiş hesabı, içeride kendisini savunamayacak durumda olan veya yurt dışına gitmiş olan ve kendisini ifade edemeyecek olan. Çünkü Kavala 27 ay içerideyse
Evet.
O savcılar, o polisler görevden aldırılanla 43 aya yakın zaman olmuş. Ve o insanlar Kavala'dan daha fazladır içerideler, hapisteler o emniyetçiler. Yani onlar üzerinden gitmek bence gazetecilik onuruna, insanlık onuruna da yakışmayacak şeyler.
Evet. Daha önce birkaç isimde daha yaşanmıştı, değil mi? Tahliye edildiler. Sonra apar topar tekrar içeri aldılar, alındılar. Hidayet Karaca'da, Gültekin Avcı'da, Hanım Büşra Erdal'da, Selahattin Demirtaş gibi
Ahmet
isimlerde.
Altan,
Ahmet Altan'da,
başka
evet.
Metin Altan, işte
Yani şu an
Mehmet Altan da
hatırlayamadım.
doğumlu,
Evet,
Aykar
birçok isimde yaşandı. Maalesef bu son dönemde yapılan bir işkenceye dönüşmüş durumda. İnsanlar tam özgürlüklerine kavuştuklarını düşünürken tekrar tutuklanıyorlar. İnşallah adalet yerini bulacak diye umut ediyoruz. İnşallah hukuk tekrar işlemeye başlayacak diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler
Ben
için.
teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum ki
Tabii, buyurun.
böyle bir kör dövüş yapmaktansa bütün Türkiye'deki halklar olsun, gruplar olsun bu gerçek adaletsizliğe sebep olanlara karşı net tavır alma, bu konuda daha sağduyulu, bilinçli olma bence zamanı geldi de geçiyor. Eğer böyle olmazsa insanlar hep böyle bir mağdur başka mağduru suçlayarak bir noktaya varmaya çalışıyorsa, şu anki muhalefetin düştüğü durum da bu. Bir boşuna bir zaman israfı ve meseleleri çözmekten uzak oluyor. O yüzden insanları bu dosyaları incelemek daha aklı selim olmaya ve gerçeklerin özünü araştırmaya davet ediyorum. Şu an ben de yazılarımla bunu yapmaya çalışıyorum. Elinden gelen başka budur. Ne kimseyi aklama ne kimseyi karalama gibi haddimi aşabilecek, insanla uymayacak şeylere girmiş değilim. Ben sadece doğru bildiklerimi ifade etmeye çalışıyorum ve diğer insanları da bunları araştırmaya, başka konularda da mesela ortaya koymaya çağırıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. TR724 izleyicileri, İhraç Hakim Ramazan Faruk Güzel beyefendi bizlerle birlikteydi. Gezi dosyasının detaylarını konuştuk ve Osman Kavala tahliyesinin geri planında tekrar tutuklanmasının geri planında neler vardı? Bunları konuştuk. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, bizi takipte kalın.